Ayrım 37, Düzünden Candan Yazılar 1, 1967-1992, Can Yücel, sayfa 522. Nah geçersiniz, nah! Cuma günü Vatan Caddesi'nden millet halinde geçtik. Pırıl pırıl, cıvıl cıvıl, dipdiri bir millet halinde. Mezarlığa doğru değil, Türkiye'nin apaydınlık geleceğine doğru yürüyorduk. Kemal Türklerle yürüyorduk, bütün Türklerle yürüyorduk özgürlüğümüze doğru. Küçücük sıcacık elinden tuttu, mavi tulumlu bir çıraklı Kemal Türkler. Kahrolsun faşizm diye bağırıyorduk birlikte. Ölümü doğumlara çeviren bir sınıfın çocuklarıydık. Öfkemiz yedi veren bir güldü sanki. Yeni sevgilere, civan sevinçlere donanıyordu yüreklerimiz. Yasları nasıl bayramlara çevirdiğimizi akıllarına bile getirmemişlerdi. Ama biz bu dersi falanca ortaokulun bilmem kaçıncı sınıfında değil, tahta sıralarda değil, gayri yürüyüş koluna geçen işçi sınıfında okumuş bellemiştik. Kahrolarak, ölerek, sömürülerek yaşamayı bir kitap gibi satır satır okuyarak öğrenmiştik. İnsanın nasıl tükenmez olduğunu, yeni doğmuş bir çocuk gibi çığlık çığlığı. Cuma günü Vatan Caddesi'nde bir tarih halinde geçtik. Bazıları o havaya kalkmış yüz binlerce yumruğun ne demeye geldiğini hala anlamamışlarsa biz söyleyelim. Pasyonarya'nın faşizme karşı aykırdığı o ünlü non pasaran buyruğunun Türkçesini gösteriyorduk onlara. Nah geçersiniz, nah! 28 Temmuz 1980 Firar noktası. Tanrı devlete zeval vermesin, sayesinde çok heyecanlı yaşıyoruz. Filmin biri bitmeden biri başlıyor. Sabahları gazeteyi açtığımda yine hangi maceraya atılıyoruz diye yüreğim küt küt atıyor. Arada zayiat da oluyor ama o işin maiyatı. Eğleniyoruz ya, siz ona bakın. Hiç boş anımız yok. Boş kaldım demeye kalmadan boş böğrümüze bir yumruk iniyor. Ya bir dostumuz ölmüş ya da kıyıma gitmiş Çorum. Başımızda öyle bir güldürü ustası var ki, Kel Hasan onun yanında lepiska saçlı. Adam komiki şehir değil, komiki devlet. Yanı sıra tümen tümen herze vekil ve gözünde her necaset bir hikmet. Öyle hızlı ömür sürüyor ki her bir şey normal, ahvalı adiyeden yani. Biraz soğuk mu soruyorsun garsona? Normal diyor. Kaynar kaynar at sidiği getiriyor önüne. Hayatımız da o temsil. Sıcak soğuğa, ak karaya, iyi kötüye karıştı. Rahat huzur dediğin şey de kırklara. Hem huzurda nesi varsa yoksa hareket. Bunun sonu kıyamet. Öyle cevherli delikanlılar yetiştirdik ki Yecücü Mecüc taifesi halt etmiş yanlarında. Civa gibiler, ele avuca sığmıyorlar. Yakalandı diye bir şamata kopuyor. Derken bir de bakıyorsunuz zindanı delip çıkmış Zaloğlu. Amasya'da kelle biçiyor. Bunların teki haftada bir koskoca bir Orhon kitabesi yazıyor. Gittim yüz kelleyi mızrağa dizdim diye. Hasan Sabbah'ın haşhaşlı fedaileri, muhallebici çocuğu bunlara kıyas. İkisi de idamlık. Mamak'ın askeriyesinden kaçmışlar geçende. Suçları ne ola ki? İki kahveciyi ellerindeki şimşir taraklarla taramışlar 5-10. Kafiri kakalamışlar şimdi de. Bir curcunadır gidiyor. İçeriden yardım eden varmışmış. Yoksa onca tertibata rağmen nasıl tereyağından kıl çeker gibi sırra kadem kaçarlarmış. Projektörlerle aydınlatılıyormuş ortalık. Dört bir yana dikilmiş kulelerle makineliler alesta ve duvarların üstünde Azman ve de Alman kurt köpekleri devriye geziyormuş. Kapatıldıkları bina ile tel örgüler arasında da en az 200 metreymiş mesafe. Görünmez adam mı ki bunlar bu arayı nasıl geçerlermiş? Subay elbisesi mi giydirdiler üstlerine diye gazeteler saçmalayıp duruyor. Bu resmen askeriyeye dil uzatmaktır. Ama işte basın özgürlüğüne gölge düşmesin. Müsamaha görüyorlar. Yahu hiçbirinizin aklına gelmiyor mu ki bu yavru kurtları kaçıranlar o duvarların üzerinde dolaşan Alman kurt köpekleridir? Onlara da takaza etmeye hakkımız yok. Çünkü bu marifetleri, cibilliyetleri de tabiatları icabıdır. İt ite, it kuyruğuna elbet yardımcı olacak. Bunları bırakalım da gayri şimdiden sonra neler vuku bulacak onu tahmine çalışalım. Hiç şüpheniz olmasın, Şafii köpekleri yarına kalmaz Yozgat'ta soluğu alacaklar. Ve seyreyle o zaman sen gümbürtüyü. Söz verdikleri üzere tam susturamayacakları için kan kusturacaklar millete. Mecburlar çünkü, boyunlarında idam beraatı, saldıracaklar kuzu gibi insanların üstüne, Alaman köpeklerinden aldıkları talimat üzere. Kan gövdeyi götürecek, mübalağa cenk olunacak. Derken bunca kıyıma tahammül edemeyen güvenlik kuvvetlerimiz, geç ama güçlü bir müdahalede bulunacaklar ve bu kahraman köpekler köpek cennetini boylayacaklar. Böylece sağa da bir şamar atılmış olacak. Perspektif biliminde firar noktası denen şey işte budur. Demirel'in resmettiği tablodaki firar noktası. 1 Ağustos 1980. Dekor ve ışık. CHP'nin geçen salı günkü ortak grup toplantısında eski Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık şunları söylemiş. Parlamentonun gündemi parlamento dışından hazırlanıyor. Demirel Milli Güvenlik Kurulu'nun arkasına sığınıyor. Milli Güvenlik Kurulu parlamentoyu denetleyemez. Parlamentoya tavsiyede bulunur. Parlamento bunu uygular. Herkes sorumluluğunu bilmek zorundadır. Hükümet Milli Güvenlik Kurulu'nu görevinden saptırmak eğiliminde gözükmektedir. Hükümet parlamento huzuruna adeta bu kurulun arkasına saklanarak çıkmaktadır. Parlamento bir dekor haline getirilmek isteniyor. Buna lakayt kalamayız. Sayın Hasan Esat Işık'ın siyasal yaşamımızın güncelinde bazı boşta kalan noktalara ışık tutucu bu sözleri merhum Cahit Irgat'ın başından geçmiş bir olayı hatırlattı bana. Cahit Sudan bir nedenle devlet konservatuvarından tasdiknamelendirildiğinde kendisini Ankara Garı'nda selametlemeye gelen arkadaşlarına tren tam kalktığı sırada vagonun penceresinden "Aktör gidiyor, geride dekorlar kaldı" diye seslenmiş. Tanrı aktörden yana hayli mümbit bir zemin olduğu görülen parlamentomuzu ışığın vurguladığı böyle bir akıbetten korusun. Lakin varsa eğer bu tehlikeden sıyrılmanın çaresi sade hükümeti değil, aynı zamanda baş muhalefet partisini de bu doğrultudaki manevralardan alıkoymaktadır. Çankaya'daki iftarda Çağlayangil Ecevit'e, Ecevit'in sonradan açıkladığı üzere, sayın komutanların bazı önerilerini son Milli Güvenlik Kurulu'na yazılı olarak getirdiklerini ihsas etmişse, bu bence Ecevit'i istemediği ödünlere zorlamadan çok CHP Genel Başkanı'nı kendi grupları karşısında güçlendirmeye yaramıştır. Nitekim Ecevit, baskı ve terör yasaları deyimini kullanan Süleyman Genç'in hücumunu bu sayede kolayca savuşturmuş ve sözü geçen tasarılara grubumuzun bir üyesinin baskı ve terör yasası damgası vurması partiyi yaralamaktan başka bir işe yaramaz diyerek vaziyeti kurtarabilmiştir. İki büyük parti arasındaki pazarlığın ilk aşamasını oluşturan 5 nokta operasyonunda Ecevit'in onca yumuşak başlılığına karşın ortak grubu karşısına çıktığı zaman DGM ve olağan astı yasasına karşı Plevne müdafiliği taslaması ve Manakyan ağızlarıyla demokrasiyi korumak için ölümü de göze almalıyız yolunda tiratlara girişişi, dudaklarının devletin âli menfaatleri bıyığı ile demokrasi sakalı arasında sıkışmış oluşundandır. Üstelik yazılı metin lafının ilk kez CHP'ye yatkın bir basın organınca ortaya atılışı da günahının da sevabının da gizli tutulması gereken üçlü iftar portakalını kimin soyduğuna ilişkin bazı kuşkular uyandırmaktadır. Bütün bu sözlerle yarın Demirel'in gruplarını henüz hazır edemediği bazı girişimlere razı etmek için emri yevmilere sığınmaktan çekineceğini söylemek istemiyorum. O da zamanı gelince bandoyla halay çekecektir elbet. Şu anda resmi açıklamalara inanıyoruz. Ortada uyarı mektubu da yok. Bir muhtıra da. Ama ortada bir muhatara var. Yani korkulu bir durum. 2 Ağustos 1980. Yatsıda sönen mum. Çilekeşlik ve seçkin ırk ikilisi üzerine kurulu Yahudi ideolojisi, İsrail Devleti'nin 2. Dünya Harbi bitiminde adanmış toprak üzerinde sağlamına kurulmasından sonra öyle keskin bir değişim geçirdi ki, insanlık tarihinin büyük mazlumları birden firavunlaştılar, Nazi mezalimine uğramışlar, zulümde Nazileri gölgede bıraktı. Seçkin ırkın seçkin cellatları Filistin halkına çektirmedik işkence bırakmadılar. Aslında Yahudi sermayedarlarını metropollerde göze batmadan iş çevirmesine el vermek üzere tasarlanmış olan bu fukara Yahudi yerleşimi bir çırpıda domuzuna bir kışlaya çevrildi. İsrail mucizesi diye anılan olgunun altında yatan şey, binlerce yıllık muazzam bir kültür ve uygarlık birikiminin emperyalizm için bir ileri karakol inşasına kurban edilmesidir. Onun içindir ki Arapların can evlerine dikilmiş bu Amerika'dan taşıma suyla dönen canavar değirmene karşı kimi zaman Don Kişotça bir aciz içinde saldırmalarını alaya alanlarımız mazlumun sonunda dağlar deviren ahına kulak tıkayanlardır. Şimdiye dek İsrail'in pervasızlığına payandalık eden şey de birçok ülkelerin bu rezillik karşısında pespaye çıkarları uğruna benimsedikleri bu vurdum duymazlıktır. Begin gibi kıyıcılar bunu pek iyi bildikleri içindir ki Birleşmiş Milletler'de Filistin sorununun büyük bir şamatayla tartışıldığı bir sırada Kudüs'ü işgalleri altındaki doğusuyla bütünleştirerek başkent ilan etmekten çekinmemektedir. Amerika'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yarattığı böğür boşluğundan yararlanarak gerçekleştirilen bu Hitlervari ilhak oldu bittisi Camp David uzlaşması yalanının kuyruğunu kesip atarmış. Sedat'ı Dral dedenin düdüğü gibi ortada bırakırmış. Arap ülkelerini toplu bir tepkiye zorlarmış. Havanın sertleşmesinden zaten şikayetçi olan ortak pazar camiasını güçlendirirmiş umurlarında bile değil. Faşizm faşizmse kendi iç mantığı içinde tuttuğu bu yollardaki pervasızlığı dolayısıyladır. Kan tutuşluluğun dönüşü yoktur. Bu arada bizim hükümet gibi hem Arap petrolüne hem Kıbrıs işinde bağlantısızların desteğine talip hem de emperyalizme Abdülmuttalip mihraklar ne yapacaklarını şaşırdılar elbet. Süleyman bilemiyor, Salomon tapınağına mı yüzsürsün yoksa ağlama duvarında mı gözyaşı döksün? Yoksa miraca özenip bu sıkıntıdan kurtulmak için göğe mi ağsın? Yoksa Ruhul Kudüs'ün mağfiretine mi sığınsın? O kuru sıkı protestolar, TRT perişanlıkları, Tel Aviv'den tatile sefer çağırmalar hep bu kuyruğu sıkışmışlığın belirtileri. İsrail'le ilişkiyi kes diyorlar. Nasıl kessin adamcağız o koca göbeğinin bağını? Pantolonu düşer sonra aşağı değil mi? Bizim adı lazım değil, alafranga bir bestecimiz vardır. O Mon Dieu diye Frenkçe namaza durur. O temsil bizim başımızdaki Montonsonlar da ne yapsınlar başka, Filistin'in kurtuluşuna İbranice dua okuyorlar. Hem de Ramazan-ı Şerif'te. Allah taksiratlarını affetsin. 3 Ağustos 1980. Buyurun cenaze namazına. Tarihi belge denince aklımıza nedense nutuk gibi görkemli metinler, diyelim ya Kanuni'nin 1. Fransuva'ya yolladığı name türünden turalı turnalı evraklar gelir hep. Tarihin karanlıkta kalmış ya da öyle bıraktırılmış köşelerini şimşek çakmışçasına aydınlatıveren, mumyalaşmış yalanları gün ışığına serip toz duman eden, o görünüşte önemsiz ama can alıcı, daha doğrusu gerçeğe yeniden can verici ayrıntılara ilişkin belgeleri göz ardı etmeye meyilliyizdir. Belki de küçücük küçücük şeyler üzerine kurulduğunu ve tarih kanaviçesinin bu ufacık ilmiklerle bezenerek suretleştiğini bizlere unutturan sürekli bir ideolojik farfara içinde ömür sürmeye mahkum edilmişiz de ondan. Yalnız yaşamın küçücüklerinden söz ediyorsam Kleopatra'nın burnunun milimini kastetmiyorum. Burnu büyüklerin küçüklüklerini değil, küçük adam belletilmiş halkın yüceliğini dile getiren oluşumları murat ediyorum. Tarihi yapan halk tarihi yazmaya başladığında işte bu kaynaklardan devşirir bilgilerini, bulgularını ve belgelerini. İşte size böyle bir belge. Türkiye'de işkence yoktur, olamaz diye faraşına açılmış Demirel'in ağzını bir daha açılmamacasına kapatacak bir mahkeme kararı. İşte malumu ilam değil, malumu bando mızıkayla ilan eden ve lamı cimi olmayan bir mahkeme ilamı. Bütünü gazetemizde daha önce çıkmış olduğu için 1. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nin oy birliğiyle aldığı kararın şu katarcığını aktarmakla yetineceğim. Olay günü belediye otobüsünden sağlıklı olarak alınıp Emniyet 1. Şube'ye götürülen Osman Mehmet Önsoy'un adı geçen yerde kaldığı süre içinde kendisine ağır işkenceler yapılması nedeniyle vefat ettiği açıkça anlaşıldığından yasal hiçbir dayanağı olmayan Sıkı Yönetim Askeri Savcılığı'nın KYO, kovuşturmaya yer olmadığı kararının kaldırılarak Emniyet 1. Şube'de görevli kişiler hakkında gözaltı sırasında işkenceyle adam öldürmek suçundan ötürü kamu davası açılması gerekliliği 353 sayılı yasanın 110. maddesi uyarınca oy birliğiyle karar verildi. Bu karar taze akut ülser zemininden menşeli iç kanama masalını okuyan adli tıbbı rezil rüsvay etmiş, ona dayanarak sıkı yönetim savcılığınca verilen KYO, kovuşturmaya yer olmadığı kararını Demirel için yeni bir KYO, kaytarmaya yer olmadığı hükmüyle nakzetmiş ve bu olayla ilgili olarak asılsız yayın yaptıkları gerekçesiyle Cumhuriyet, Aydınlık ve Demokrat gazeteleri hakkında da sıkı yönetim savcılığı bildirisinde açıldığı açıklanan kovuşturmaya yer olmadığını dolayısıyla ortaya koymuştur. Cezayir'in Kurtuluş Savaşı sırasında Fransız ordusunun faşist subaylarınca işkenceden geçirildiği tesadüfen kanıtlarıyla ortaya çıkan Fatima adlı yurtsever genç kızın Fransız sömürge yönetiminin çöküş nedenlerinden biri olduğunu hatırlayacak olanlarımız, bizde kamuoyunun bu insani konularda aynı derecede duyarlı olmadığına dikkati çekeceklerdir elbet. Yine de Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye'deki işkence uygulamalarına ilişkin raporunu dış düşmanların bir tertibi diye geçiştirmeye çalışan Demirel Hazretleri'nin olanca pişkinliğine karşın 1. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nce alınan bu karar karşısında en azından pişmiş kelle gibi sırıtmaktan içtinap edeceğine inanabiliriz. Kaldı ki Türkiye kamuoyu da eski goy goy değil. Baksanıza oğlunun kendi deyimiyle bir delikanlının demokrasi devletinde yargı önüne çıkarılmadan öldürülüşünün hesabını sormak için olmadık kapıları omuzlayan Mehmet Önsoy neler söylüyor. Ben bir baba olarak oğluma karşı görevimi yaptığım inancındayım. Bir ara ben de yalnız kaldığımı sanmıştım. Ama gördüm ki haklıdan yana olanlar da var. Onun için bütün ana ve babalar haksızlıklara karşı evlatlarının yanında yer almalıdır. Tüm ana babalara söylüyorum, evlatlarınızın haklarını ilk önce kendiniz korumasını bilin, onları savunun, onları savunmasız bırakmayın. Haydi bakalım, şimdi bu memleketin evlatlarını sahipsiz sayıp civan delikanlıları kırıp geçiren beyler, buyurun cenaze namazına. 7 Ağustos 1980. Korkuyorlar mı yoksa? İnsanoğlu kendiyle kötü kişi olmaya görsün. Başkalarıyla da yıldızı barışmaz olur. Evdeki dırdır, komşuyla hırgür, Sovyetlerle şekerengiz, İran'la bozuğuz, Irak'la buzuz, Yunanistan'la buzuk hiç almıyoruz herhalde. Kendimize yar olamadığımız için herkesi hasım belliyoruz, bir vehim içinde yaşıyoruz, can düşmanlarıyla kuşatılmışız, kara saplı bıçağı kapan, sırtımızı delik deşik etmeye teşne. Kan davalarımız var elbet. Koca bir imparatorluğun terekesine kafadan sahip çıkınca o tarihin vebalini de ister istemez üzerinize alırsınız. O zaman da eski kıyımların, zulümlerin, hortlakları etrafınızda kol gezmeye başlar. Hele zafiyetten gözlerinizin önünde sinekler uçuşuyorsa, pireyi deve yapar, sineği de deve kuşu sanırsınız. Gayrı gazete sütunlarında, TRT bültenlerinde diliniz bir karış dışarıda, koştur Allah koştur. İki Ermeni komitacısı bir diplomatımızı mı vurmuş? O saat Karabekir'in çizmelerini ayağımıza geçirmeye kalkarız. Deyyusların istediği de o zaten, bizi zıvanadan çıkarmak. Müfritle ifrit deliyle deli olunmaz. Olayın üstüne gidersin, önlemini alırsın. Bu çılgınlığın gerisinde hangi Çapanoğlu'nun yattığını iyice belirleyerek kimlere çıkışacağını, kimlere veriştireceğini kestirirsin. Sonra da çalarsın baltayı musibetin köküne. Biz öyle mi yapıyoruz? Nerede? Atina'da bir ateşemiz mi katledilmiş, saldırıyoruz Yunan hükümetine derken tüm palikaryaları da bir çuvala doldurup basıyoruz çentikli sopayı. Unuttunuz mu sizi nasıl denize döktüğümüzü, bre götü boklular diye? Ermeni komitacılarını kamplarda Yunan subayları eğitiyormuş. Her memleketin kuvvetli silahları arasında böyle gözünü kan bürümüş pezevenkler çıkar çıkmasına, bunları da kökü kuru yasıyacıya faşist mihraklar destekler. Onları da milletleri birbirine düşürerek aradan parsa kapmaya, üstlerine üstlenmeye bakan emperyalist kukumavlar el üstünde tutarlar. Ama Yunan milleti şükür Tanrı'ya o pezevenklerden ibaret değil. İşçileri var, emekçileri var, helal süt emmişleri var, Theodorakis'i var, Ritsos'u var bunun. Bir çare Galip Özbe'nin kahpece katli Yunanlara karşı cihat hazırlıklarına yol açmakla da kalmıyor. Aynı sepete Kürtler, Filistinliler, çıngıraklı yılanlar halinde doluşturuluyor. Türkiye'yi bölme çökertme tertiplerinin yeni bir evresiymiş bu. Türkiye Cumhuriyeti böyle iki salla silkle pes edecekse nerede kaldı ilelebet payidar olacak son Türk devleti edebiyatı? Kolay biri sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Onun için de biz korkmuyoruz. Yoksa milliyetçilik denince mangalda kül bırakmayanların böyle bir korkusu mu var ki? 9 Ağustos 1980. Kahramanmaraş. Ölen öldü, dava bitti. Muştalar, kara saplı bıçaklar, usturalar, ilmikli ipler, lüverler, benzin bidonları, kibritler, dinamit çubukları... Hep idama ve müebbete mahkum edildiler silahlı isyan suçundan. Ya o kıyım araçlarını kullananlar bu silahlı isyanın elebaşları? Onlar ellerini sallaya sallaya geziyorlar. Belki de baş parmaklarını burunlarına dayayıp öbür parmaklarını oynatıyorlar. O kapatılmasına mahkemece gerek görülmeyen ÜGD binasının oradan. Kime mi? Sana bana, milletçe izanımıza, insanlığımıza, basiretimize ve hukukun guguk oluşuna. Savcılığın MHP hakkındaki suç duyurusu da reddedilmiş. İyi la maşallah. Bir hafta boyunca süren, yüzlerce kişinin ölümüne yol açan, kenti harabeye çeviren bu silahlı isyan kendiliğinden, doğaçtan patlak vermiş. O ateş kusan silahlar kendiliğinden patlamış. Yağlı ilmikler yurttaşların boğazına iyi saatte olsunlar tarafından dolanmış. Onca kan tertipsiz öyle, örgütsüz, rastgele sebil edilmiş kaldırımlara. Demirel bu olay üzerine bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz demek de haklıymış bakın. Muşta'nın lüverin sağı solu olur mu hiç? Maşa maşadır, paşa da paşa. Sizin anlayacağınız iki yıldır tınaz olan dosyalar olayların örgüt ipuçlarına varamamış nedense. Dosya koltukta kanlar olukta, kundakçı faşist Ökkeş Kenger de beraat bir solukta. Adana cezaevine apar topar nakledilmemden önce, bizim oradaki siyasilerden dinledim, müthiş bir örgüt ortaya çıkarılmış, komünist ve de anarşist, Kırmızı Vahşiler adında bir caz topluluğu. Davulcu tokmağı yiyince örgütün başı olduğunu itiraf etmiş, topluluğun solisti de bülbül kesilip eylemleri solculuğu üstlenmiş. Sonradan bu topluluğun reklam olsun diye bu itiraflarda bulunduğu anlaşılınca hepsi salıverilmiş. Diyeceğim, mahkemelerimiz ve kolluğumuz bizim örgüt hususunda çok hassastır ve örgütleri ortaya çıkarmakta yedi tula sahibidir. Tipi kongresinde söylenen 2-3 ileri geri laf yüzünden nasıl kapattılar da hatırlarsınız. Maraş davası dolayısıyla anlaşıldı ki örgüt izleyicilikteki bu dillere destan melekemiz zaafa uğramak üzere. Ama hiç merak etmeyin, başlasın mesela solcu bir tiyatro üzerine bir soruşturma da görün. Zehir hafiyeliğimiz nasıl ihya olacak, başta suflör olmak üzere bütün kumpanyanın perdecisine kadar nasıl bir Bader-Meinhof örgütü olduğunu ispatlayacağız. Biliyorum siz yine Maraş davasına dönüp çünkü nedense ona takıldı aklınız. Peki o kığıştıda dolaştırılan üç hilalli bayraklar neyin nesiydi? Hele Vali Tahsin Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'na çektiği 18 Haziran 1978 gün ve 1376 sayılı Yıldırım Telsiz mesajında patlama olayının ÜGD'ce planlandığına emir ve silah temin edilen kişilerin MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yusuf Özbaş'ın oğlu Avukat Edip Özbaş ile BÜT yani Büyük Ülkü Derneği eski başkanı Ali Haydar Yangın olduğuna ve adı geçenlerin silahları dernek adına aldığına dair sözlerine ne buyurulur diye soracaksınız. Hiç diyeceğim ben de, bir şey değil diyeceğim bu sorunuza karşılık. Kadıncağız çocuğun elinden tutmuş, çarşı kahvesinin oradan geçiyormuş. O sırada sütçünün beygiri hacetini gidermeye kalkmaz mı? Çocuk anne bu ne diye tutturmuş, eliyle de gösteriyor. Kadıncağız alı al moru mor, bir şey değil, bir şey değil, yürüsene sen yumurcak deyip veledi sürüklemeye çalışmış. Derken kahvenin önüne sandalye atmış oturan bir Külhan Bey lafa karışmış. Hanım demiş, bu da bir şey değilse. 11 Ağustos 1980 37. ayrımın sonu. Sayfa 535.